Ayrım 19, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 227. Halk padişahı görünce neden asır yakardı? Adalet istemek için. Padişah özellikle cuma selamlığındayken ve ava çıkarken veya sefere gider ya da dönerken veya başka bir vesileyle saraydan çıktığında şikayeti olanlar, haksızlığa uğradığını düşünenler, adalet isteyenler dilekçelerini yani istida verirdi. Hatta bir keresinde 3. Murat 1591 Nevruz'unda deniz kenarındaki yazlık sarayına gittiğinde Galata halkı kayıklarla geldi ve feryatlar idüp dilekçeler sunup Galata kadısından şikayetçi oldu. Sultan dinledi ve kadıyı azletti. Halk pek çok zaman sadrazam, yeniçeri ağası gibi yüksek yöneticilerin ve bunların atadığı adamların uygulamalarından şikayetçiydi. Bu yüksek rütbeliler halkın padişaha ulaşıp dilekçe vermesini engellerdi. İşte bu durumda dilekçe vermek isteyenler bir parça hasır veya paçavra yakıp uzun bir sopayla kaldırır ve sultanın görmesini sağlarlardı. Bizans'tan tevarüs edilen bu ateşli şikayet yöntemine hasır yakmak ve ateş istidası denirdi. Hatta bir davada haksızlığa uğradığını düşünenler kadıyı hasır yakarım diye uyarırdı. Bu kadının kararının sultan huzuruna çıkması demekti. Sultanın dikkatini çekip dilekçe vermek için saraya yakın yerlerde de ateş yakmak adettendi. İngiliz tüccarlar da 17. yüzyılda bu yöntemi kullandı mesela. Bireyler tek tek dilekçe verebileceği gibi toplu dilekçeler de verilebilirdi. Taşra'da kadılar halkın toplu şikayetlerini toplar ve divanı Hümayun'a iletirdi. İslam öncesi ve sonrası yakın doğu hükümdarlarınınki gibi padişahın en temel niteliği de adalet dağıtmasıydı. Topkapı Sarayı'nın ve bazı padişahların uzun süreler geçirdiği Edirne Sarayı'nın en yüksek yapısının Adalet Kulesi olması da sultanın bu adalet dağıtıcı niteliğinin simgesidir. Sultan Allah'tan başka kimseye karşı sorumlu değildi, tek otoriteydi. Dolayısıyla haksızlıkları düzeltebilecek konumdaydı. Güçlünün zayıfı ezmesinin, otorite sahiplerinin halkı ezmesinin önüne geçebilirdi. İşte bunun sağlanabilmesi için herkes ona şikayetlerini götürebilmeliydi. Halil İnalcık, Hint-İran siyaset teorisinden gelen bu anlayıştaki temel prensibi şöyle formüle edildiğini söylüyor. Hükümdarın gücü askeri güce, askeri güç hazineye, hazine reayanın ödediği vergilere, vergilerin artışı adalete bağlıdır. Bu nedenle akıllı hükümdar kendi egemenliğini korumak ve gücünü arttırmak istiyorsa, reayaya adaletle muamele etmeli, zulümden kaçınmalıdır. İşte meşhur adalet mülkün temelidir sözünün anlamı da budur. Dolayısıyla mutlakiyetçi güç devlet ile adalet kavramı özdeştir. Osmanlı'da güçler ayrılığından, yargı bağımsızlığından söz edilemez bu yüzden. Kadılar ve bütün adalet mekanizması devlet erkinin bir parçasıdır. Dolayısıyla kadılar idarecidir aynı zamanda. İmparatorluğun en yüksek makamı Divan-ı Hümayun'du ve asli işi halktan gelen şikayetleri dinlemekti. Sıradan biri Divan-ı Hümayun'a girip derdini doğrudan aktarabilir veya dilekçe verebilir ve cevabını da derhal alırdı. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte padişahların Divan-ı Hümayun'a katılmasından vazgeçildiğinde de sultanlar bir kafes arkasından bu şikayetleri dinlerdi. Cuma selamlığında sultana dilekçe verilmesi 3. Selim tarafından yasaklandı. Çünkü 17 Aralık 1791 Cuma günü 3. Selim Ayasofya Camii'nde dua ederken bir kişi ayağa kalkıp kendi dilinde şikayette bulundu ve bu edepsiz bir meczup cebinden bir misket güllesi çıkarıp sultanın oturduğu kafese attı. Kafes kırıldı, gülle veya taş sultanın önüne düştü. Bir tane daha atacakken muhafızlar adamı yakalayıp dışarı çıkardı ve hemen boynunu vurdu. Osmanlı ordusunun modernizasyonunda danışman olarak bulunan Prusyalı Helmut von Moltke, 2. Mahmut'la Şumlu yani Bulgaristan yolculuğunda 1838 dilekçe verme uygulamasına şahit olmuştu. Yolculuk sırasında hep arzuallerini başlarının üzerinde tutan kadın grupları gördüm. Bir subay yaklaşıyor, dilekçeleri topluyor ve yardım dağıtan görevliye veriyordu. Ama yoksul bir kadının değneği ucundaki kağıdı süratle geçen geçit alayı içinden kimse fark etmedi. Büyük bir ustalıkla bizzat kullandığı dört atlı faytonunu durdurup bir subay gönderdikten sonra yoluna devam eden padişah dışında. Halkın verdiği dilekçeye arz-ı hal denirdi. Arz-ı halcilik 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren önemli bir meslek haline geldi. Çünkü bu dilekçeleri yazmanın belli kalıpları vardı ve halk okuma yazma bilse bile bunları bilemezdi. Bu meslek bugün bile varlığını sürdürüyor. Mahkeme binalarının yakınlarında seyyar veya ofis sahibi arz-ı halcilere rastlamışsınızdır. Masada yemek yenmeye ne zaman başlandı? 19. yüzyıl ortalarına doğru. O zamana kadar yerden 30 santimetre yüksekte deri, bazen de tahta veya metal bir tepsi üstünde yenirdi. Bu tepsiye sofra denirdi. Halı ya da hasır üzerine konulmuş minderlere oturulurdu. Yemek elle yenirdi. Zengin sofralarında etler küçük küçük kesilmiş olarak sofraya gelirdi. Çorbayı herkes kendi kaşığıyla ortadaki büyük tastan içerdi. Tahta kaşık köyden kente bütün Osmanlıların evlerinde her zaman vardı. Görgü sahibi kişilerin sofralarında kaşık çorbaya sağ tarafından daldırılır, sol tarafından ağza götürülürdü. Ortalama bir evde bu sofradan başka çok az mobilya vardı, birkaç sandık ve kutu. Duvarda üstüne lamba ve belki birkaç küçük süs eşyası ve belki birkaç kitap koymak için raflar. Evlerin çoğunda pencerelerin önünde duvar boyunca uzanan sedir ve üzerinde yastıklar vardı. Yere halı veya hasır yayılırdı. Sedirlerde halıyla kaplanırdı. Bir evin zenginliği yastıklarından belli olurdu. Eşya genellikle mütevazıydı. Bahçeli evlerin sevilmesi, eşyanın az olması ve taşınabilir yaygıların kullanılması belki de göçebe ataların mirasıydı. Kentlerde oturanların sık sık yer değiştirmesi de bununla ilgiliydi belki. 19. yüzyıl ortalarına doğru ıslahat ve batılılaşma hamleleriyle başlayan köklü değişikliklerle saray ve bab-ı âli Avrupa'yı mobilyalarla donatıldı. Yüzyıl sonuna doğru asıl olarak seçkin Osmanlı ailelerinin ev dekorasyonu da bu değişime ayak uydurmaya başladı. Servet-i Fünun gazetesinin kurucusu 1845 doğumlu Ahmet İhsan Tokgöz kalbur üstü bir ailenin çocuğuydu. Vaniköy'de bir yalıda oturuyorlardı. Ahmet İhsan çocukluğunda arkadaşlarının oturduğu yalılara da girerdi ve 19. yüzyıl ortalarında bu yalıların hiçbirinde bir masa görmemişti. Bir masaya ilk kez babasıyla birlikte İskenderun'a gitmek için bindikleri vapurda rastlamıştı. İşte o zamanlardan itibaren saray mensupları başta olmak üzere üst tabaka Fransa'dan mobilya ithal etmeye başladı. Kısa süre sonra İstanbul'daki ustalar da sandalye, masa, komodin imal etmeye girişti. İstanbul'da, İzmir'de zengin tacirlerin evleri, Paris'ten Londra'dan gelen çatal bıçak masa iskemle, İngiliz şömineleri ve İngiliz kömürü gibi eşyalarla doluyordu. İstanbul ve liman kentlerinde masa, yatak, karyola görülmeye başladı. Böylece evdeki mekanların işlevleri de ayrıştı. Fakat batılı gözlemciler 19. yüzyıl sonunda bile İstanbul'daki evleri genellikle gayet yavan buluyordu. Hiçbir yerde resim, kütüphane, vitrin veya Avrupa'daki dekorasyonda bulunan zarif eşyalar yoktur. Şurada burada duvara asılı çerçevelerde Kur'an'dan alınma çarpık çurpuk yazılmış birkaç söz görülür. Osmanlı şeriatla mı yönetiliyordu? Pek sayılmaz. İslam evrenin tek hakiminin Allah olduğunu kabul eder. Dolayısıyla tek kanun koyucusu da O'dur ve o kanun da şeriattır. Yani Kur'an ve sünnette ortaya konulan değişmez hükümler. Gel gelelim şeriat erken sayılabilecek zamanlarda giderek karmaşıklaşan toplumun nizamını sağlamakta yetersiz kaldı. Ve Abbasi halifeleri zamanında İslam devleti siyasi çöküntüye uğradı. Bu yetersizlik karşısında ilk kez Abbasiler kamu işlerinde şeriat dışı kanunlar kullanmaya başladı. Orta Asya Türk-Moğol geleneğinde devlet, Hakan'ın yani hükümdarın tahta çıktığında ilan ettiği kanun da vardı. Müslüman Türk sultanlıkları, İran siyasi geleneğinin de etkisiyle 10. ve 11. yüzyıllarda Tanrı'dan bağımsız hükümdar anlayışını İslam devlet yönetimine taşıdı. Osmanlı da bu anlayışı benimsemişti. Şeriata göre bir hükümdarın kanun koyucu yetkisi yoktu. Hükümdar şeriatı gözetmekle yükümlüydü sadece. Fakat şeriatın kapsamını aşan durumlar vardı ve devletin çıkarları her şeyin üstündeydi. Dolayısıyla her şeyden bağımsız, otoritesi kısıtlanmamış, kanun koyucu mutlak bir otorite devletin bekası ve şeriatın yürütülmesi için şarttı. Zaman içinde İslam devletlerinde şeriatı aşan idari ve yargısal yapılar oluşmuştu. Osmanlı tarzını oluşturan bir başka etmen de kuruluş aşamasında beyliğin uç boylarında faaliyet göstermesiydi. Uç boyları İslami geleneğin kültür merkezlerine uzaktı. Beylik zaten bu uç boylarında yürütülen savaşların içinden doğmuştu. Askeri güç önem taşıyordu. Bu uç boyu şartlarının kendine has gerekleri vardı. Yerel şartlara ve yakın ilişki içinde bulundukları gruplara, çoğu Hristiyandı, bazı pratik uygulamalara ağırlık verdiler ve devletin İslamlaştırılması ve şeriat bilinci birçok durumda ikinci planda kaldı. İslami kurumların, uygulamaların ve şeriat bilincinin yerleşmesi zaman içinde gelişti. Fatih Sultan Mehmet kanunnameleriyle şeriattan bağımsız bu dünyevi otoriteyi zirve noktasına taşıdı. Fakat Fatih bir yandan da İslam kültürünün gelişmesi, Osmanlı eğitim sisteminin oluşması için de çaba sarf etti. Ama bunu yaparken daha önceki İslam devletlerinde görülmemiş biçimde ulemanın özerkliğini ortadan kaldırıp ilmiye kurumunu sultana bağladı. Böylelikle ulema siyasi otoriteye karşı potansiyel ve kimi zamanda fiili muhalefet odağı olma özelliğini kaybetti. Şeriatın alanıyla kanunun alanı arasındaki çekişme yine de çözülmüş olmadı. Oğlu 2. Bayezid yani Sofu Bayezid döneminde şer'i değerler tekrar güç kazandı. Şeriatın üstünlüğü saray tarafından tanındı. Kanuni Süleyman Fatih'in izinden giderek şeriatın adalet vurgusunu kanunun içine katarak ve ilmiye sınıfını himayesine alarak sorunu çözmüş oldu. Fatih'ten sonraki padişahlar da aynı yolu izleyip şeriatın dışında kanunnameler çıkardılar. Yani Osmanlı şeriatı aşan, sultanın iradesine dayanan kanun veya örf koyma yetkisine dayalı bir düzendi. Örf koyarken yerel kültürel gelenekleri de gözettiler. Bu yüzden padişahlar çeşitli bölgeler, vilayetler için ayrı kanunnameler çıkardı. Yerel gelenekler yargının işleyişi esnasında da kendini gösterdi ve dikkate alındı. Şeriat ve örf paralel çalıştı. Kamu yararı için bu gerekli görüldü. Din ve devlet, şeriat ve kanun hem teorik olarak hem de halk düzeyinde bağdaşır durumdaydı. Halil İnalcı'ya göre bu durum yani sultani kanunlarla İslam devletinin en merkeziyetçi ve otokratik örneğini yaratan Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılda Türkiye'nin seküler siyasi sistemle yönetilen tek İslam ülkesi olmasını ve diğer İslam ülkelerinden farklı bir yol izlemesini sağladı. Fakat şunu da söylemeliyiz ki bir İslam devleti olarak Osmanlı, bütün kanunları, fermanları, adetleriyle prensip olarak şeriatın üstünlüğünü kabul ediyordu. Sultanlar koydukları kanunların şeriata uygun olduğundan emin olmak için dini otoritelerin fikrini alma zorunluluğu hissederdi. İlk sultanlar fakihlere danıştı, sonra aynı amaç için Şeyhülislamlık makamını kurdular. Kanuni döneminden başlayarak 29 yıl Şeyhülislamlık görevinde bulunan ünlü hukuk alimi Ebu Suud Efendi'nin en büyük katkısı şeriat ile kanunu bağdaştırması, uyumlu hale getirme çabasıydı. Yine de Fatih'ten sonra yönetime ait konular siyasi alan sultana ait sayıldı. Bütün büyük imparatorlukların bir özelliği olan esnekliğe sahip Osmanlı, değişmez şeriat kuralları yerine yeni şartlara göre deneysel bir yaklaşım sergiledi. Sultan tarafından konulan hükümler her zaman şeriatla uyumlu değildi. Kamu otoritesi ve bu otoritenin mutlak bağımsızlığı gözetildi. Ama aynı zamanda halkın gündelik yaşantısını zorlayıp gerilim yaratabilecek şeriatın bazı katı hükümleri ya uygulanmadı ya da yumuşatılarak uygulandı. Gerektiğinde, ki sık sık gerekiyordu, şeriat kanuna uyduruldu. Ama din şeriata sıkı sıkıya bağlı olmasa da toplumun tüm hayatına sinmiş olarak varlığını sürdürüyordu. Devlet ile dinin ilişkisini anlamak bakımından tam da burada Ahmet Yaşar Ocağ'ın bir saptamasına yer vermeliyiz. Osmanlı resmi ideolojisinin esasını inanç oluşturur. Osmanlı İmparatorluğu bir inanç devletidir. Bu yüzden devlet de, saltanat da en az din yani İslam kadar inanç konusudur, dolayısıyla kutsaldır. Çünkü devletle din tarihte hiçbir İslam devletinde olmadığı kadar iç içe geçmiş, özdeşleşmiştir. Bu özdeşleştiği şöyle formüle edebiliriz. Her şey devlet içindir, din de devlet içindir. İslam siyasi otoritenin aracıdır. Ulema da devletin parçasıdır ve asli işlevi iktidarın bütün eylemlerini meşrulaştırmaktır. Doğum kontrolü var mıydı? Evet vardı. Hatta Fransız doktor Antoine Barthelme Claude 19. yüzyıl başında Mısırlı ebelerin kısırlığın gizlerini açığa çıkarma ve hızlı etkili kürtaj yapmadaki becerileri karşısında hayrete düşmüştü. Mehmet Ali Paşa Mısır'ı modern bir devlet haline getirme girişimlerinin bir parçası olarak Claude'u bir hastane ve bir tıp okulu kurmakla görevlendirmişti. 1827. Claude Bey, modern ebeliği başlatmaya çalışıyordu. Modern tıbbın ve Fransız ekolünün bir mensubu olarak doğum kontrolüne son derece mesafeli, kürtaja sonuna kadar karşıydı. Claude Bey, modern tıp, kadının üremesini bir tür devlet politikası haline getiriyor, doğum kararını kadının elinden alıyordu. Halbuki bütün Osmanlı tarihi boyunca kürtaj dahil birçok doğum kontrol yöntemi kullanılmıştı. İslam doğum kontrolü ve çocuk düşürme kürtaj konusunda liberaldi. Fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğuna göre doğum kontrolü uygulanabilirdi. Ama bir mecburiyet yoksa önermiyorlardı. Yine de hiçbir şartta yasaklanmasından söz etmemişlerdi. Doğum kontrolü için makul gerekçeler genellikle ekonomikti. Mülkün korunması, aileyi geçinebilecek büyüklükte tutmak, kadını doğumun tehlikelerinden korumak, çocukların sağlık ve refahını gözetmek. Hatta Gazali makul nedenlerin içinde kadının güzelliğini korumasını da sayıyordu. Fıkıhçıların doğum kontrolünü onaylaması bu konuların özgürce tartışılmasını sağladı. İbn-i Sina ve Razi gibi hekimler yüzlerce yöntemden bahsediyordu. Bu konuyu ele alan tarihçiler doğum kontrol yöntemlerini birkaç kategoride sınıflıyor, ağızdan alınanlar, büyü türünden olanlar, tampon ve benzerleri, erkeğin kullandığı yöntemler ve başka teknikler. Bu sınıflama içinde 112'den fazla yöntem sıralanıyor. Bunlardan sadece 5'i büyüye dayanıyor. Orta Çağ İslam toplumlarında uygulanan bu doğum kontrol yöntemlerinin çoğu 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da yaygın olarak kullanılan yöntemlere benziyordu. Bunlara folklorik bir sürü yöntemi de eklemek gerek. Muskaların ve duaların yanında birçok reçete vardı. Kadınlar sevişmeden önce katır tırnağı ve bal karışımı alıyordu. Erkeklerin işi biraz daha zordu. Solucanların suda kaynatılmasıyla yapılan bir ilacı içiyorlardı. Fakat en çok kullanılan yöntem geri çekmeydi, yani erkeğin boşalmadan çekilmesi. Folklorik olsun, dönemin düzeyine göre tıbbi olsun, bu yöntemlerle doğum kontrolü mümkündü ve makuldü. Bu yöntemler sayesinde doğurganlık üzerinde kadın ve erkek bir düzeyde kontrol sahibiydi. Chloe Bey, Mısırlı kadınların elinden kendi bedenleriyle ilgili bu kontrolü almak istiyordu işte. 19. yüzyılda artık başka yöntemler de biliniyor ve başta İstanbul olmak üzere başka şehirlerde de uygulanıyordu. Mekanik veya kimyasal bir alet aracılığıyla yumurta ve spermin birleşmesini önleyen engel yöntemi bunlardan biriydi. Birçok fitil çeşidi de biliniyordu. Bunlar spermleri öldürüyor veya hareketsiz kılıyordu. En yaygın fitil sitrik asit ihtiva eden limon tuzundan yapılıyordu. Nişadır, sarı sabır, çiriş ve sabun da kullanılıyordu. Kısacası halk büyü ile tababeti birlikte kullanıyordu. Bunların çoğuna daha eskiden beri başvuruluyordu. Kürtaj Osmanlı toplumunda hiçbir zaman tabu değildi. Bu konuda İslam'ı Hristiyanlık ve Yahudilikten ayıran yumuşaklık toplum içinde de kendini gösteriyordu. Fakihlerin de üzerinde birleştiği temel prensip şuydu. Cenin hamileliğin ilk 120 günü içinde ruha kavuşuyordu ve insan haline geliyordu. Bu süreden sonra kürtaj cinayetle bir kabul ediliyor, ayrıca anne içinde tehlikeli bulunuyordu. Tek istisnai durum doğumun anne için hayati tehlike oluşturmasıydı. 4. aydan öncesi içinse fıkıhçıların çoğu gebe kadınlara kocanın izni olmadan bile kürtaj hakkı tanıyordu. Osmanlı toplumunda doğum kontrol yöntemleri yaygın olarak kullanıldığı için kürtaja muhtemelen pek sık başvurulmuyordu. Kırsal kesimde doğum oranı her zaman daha yüksekti. Salgınlar büyük bir tehditti ve çocuklarda ölüm oranı da yüksekti. Ayrıca çocuk tarımsal iş gücü demekti. İstanbullu kadınlar Kahire'de olduğu gibi 19. yüzyılda yaygın olarak aile planlaması uyguluyordu. Ayrıca kentlerde evlenme yaşının yükselmesi de başlı başına doğum oranını düşürüyordu. İstanbul aile planlamasında doğurganlık oranının düşüşünde hiçbir Müslüman şehrine benzemiyordu. İstanbullu aileler 1860'lardan beri sistemli biçimde doğum kontrolü uyguluyordu. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yeni düzenlenmiş orduya asker alınmaya başlandı ve köylerdeki erkek nüfus azaldı. Bu askere almalar yüzünden 1830-1840'larda kadınların birçoğu kendi hayatlarından ve henüz doğmamış çocuklarının geleceğinden endişe ediyordu ve çocuk düşürüyorlardı. 1830'larda düşürülen çocukların sayısı o kadar artmıştı ki devlet bazı tedbirler almaya yöneldi. Devlet kürtajı ilk kez 1858'de yürürlüğe giren ceza kanunnamesi ile yasakladı. Bu kanunname 1810 tarihli Napolyon ceza kanununu model almıştı. Fakat bu katı yasa bile kürtajları durdurmadı. Ege sahil bölgelerinde Yahudi ebe kadınlar çocuk düşürme işini yapıyordu. 19. yüzyıl sonunda Mekke'deki ebeler hamile kalmak istemeyen kadınlara ilaçlar satıyordu. İlaçlarından o kadar emindiler ki işe yaramadığı takdirde ödenen parayı iade etmeyi garanti ediyorlardı. Devlet tekrar tedbir alma ihtiyacı hissetti. Çocuk düşürmeye engel olmak için Bursa'da bir memuriyet oluşturdu. Başka eyaletlerde de bu konuda planlar yapıldı. İzmir'deki İngiliz konsolosu 1861'de genellikle Müslümanlar arasında uygulanan ve onların suç saymadıkları kürtaja sebep olan korkunç sistemden bahsediyordu. 1878 tarihli bir İngiliz konsolosluğu raporu şunu diyordu: Osmanlı ırkının İstanbul'daki Müslüman nüfusu kaygılandırıcı oranda kürtaja başvuruyor. Bursa ve İzmir gibi şehirler için de benzer raporlar vardı. Gazetelerde yasa dışı kürtajlarla ilgili haberler, yazılar çıkıyor, kürtajın kötü koşullarda yapıldığından, feci sonuçlara yol açtığından bahsediliyor, önüne geçilmesi isteniyordu. 20. yüzyıl başında da benzer endişeler dile getirilmişti. Tüm bunlara ve yasak olmasına rağmen büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da kadınlar yaygın olarak kürtaja başvurmaya devam etti. Türkiye'de kürtaj yasağı 1983'te kalktı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 238.